Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sizlerden.
Hocam geçen hafta çok önemli bir konuda kalmıştık. Şurada psikoloji ilminde de bütün ilimlerde de ölçü şeriat olmalı. Çünkü şeriat olmazsa, bir merkeziniz olmazsa, hani Mevlana diyor ya hocam, pergelin bir ayağını sabit kıl.
Evet.
Diğer ayağına bütün kültürler dolaş, dünyaya dolaş. Bütün ilimleri öğren ama sabit ayak olmazsa hocam, işte 20 sene önce hastalık olan şey bugün bir fazilet oluyor. Hastalık olmaktan çıkıyor ve terörün, işte efendim fuhşun merkezinde olan bir şey. Bakıyorsun psikologlar bunları savunuyor. Psikoloji dernekleri bunların eleştirilmesini dahi nefes suçu olarak göstermeye çalışıyorlar.
Hocam bilimde bu tür manipülasyonlar çok fazla. Mesela ilginç, elektronik aygıtların hocam insan üzerindeki bedensel ve ruhsal sağlığı üzerindeki negatif etkileriyle ilgili tek tük şey var.
Makale var. Çünkü kimse para vermiyor, desteklemiyor. Evet. Basmıyor belki hocam.
Tabii. Batı'da hocam, gelişmiş ülkelerde endüstriye sponsorluklar çok fazla üniversitelerde. Hı-hı. Yani şirketler finansmanını sağlıyor.
Tıpta çok var hocam. Tıpta var bu.
Hocam sosyal bilimler alanında bile yani. Hı-hı. Böylece şey oluyor. Ne oluyor? Bir ülkenin tırnak içinde üst gelir grubu bilimsel faaliyetleri kendi tercihlerinde
manipüle ediyor.
Evet, yönlendirmiş oluyor. Şimdi bu yönlendirmeler mesela hocam şeyle de ilgili, ben daha ilk kez geçenlerde rast geldim. Bu işlenmiş gıdalar ve endüstriyel süreçten geçmiş olan gıdaların hocam sadece beden değil ruh sağlığı üzerinde de negatif etkisini vurgulayan makale çıktı. Amerika'da.
Ama zor çıkıyor bu makaleler.
Zor çıkıyor ve az sayıda çıkıyor. Daha şeyi bu hocam medya üzerinden öyle duyurulmuyor.
Mesela,
satır aralarına geçiyor.
LGBT'nin AIDS hastalığına ilişkisi hiç gündeme getirilmiyor mesela. O kadar çok yaygın ki hocam bu. İntihar
evet.
Oranı mesela LGBT'ler arasındaki intihar oranı çok yüksek.
Evet.
Onlarca insan var cinsiyetini değiştirip de. Bir de cinsiyet değiştirme denen bir şey var hocam.
Evet.
Çok destekleniyor Batı'da maalesef. Çünkü çok büyük sektör. Bir erkeğin kadın olması için şu kadar dolar, milyon dolar harcaması lazım.
Evet.
Bir de tabii şu var. Tam olarak gerçek mi bunlar? Yani şeklen belki o şekle sokuluyor insanlar. Ama okudum hocam. İntiharlar o kadar yaygın ki.
Evet. Çünkü sonuçta hocam şey, kendi tabiatınıza çok aykırı bir şey o. Yani Allah'ın size vermiş olduğu genetik donanıma çok ters bir şey. Siz yani çok kaba bir benzetme olacak da yani bir benzinle çalışan arabayı hocam mazotla da çalıştıramıyorsunuz. Elektrikle ya da gazla çalıştıramıyorsunuz.
Azıcık farkı
yani.
Bile kabul etmiyor.
Kabul etmiyor. Ya bu kadar köklü bir farklılığı, yani bu tabii şey, insanın tabiatına son derece zorlayıcı bir şey.
Hocam mesela zina suçtu bir ara, şimdi o suç olmaktan çıktı, psikolojik olarak da çıktı yani. LGBT böyle. Yarın birisi iddia etse desek ya hırsızlık sizin dediğiniz gibi geçen hafta hocam. Ya bu tabii bir şeydir kardeşim. Benim cebimde yok. Senin cebinde var. Ben senin cebinden geçerken şöyle parmaklarımı sokarak biraz para çeksem ne var bunda? Psikoloji bunda mı savunacak şimdi?
Hocam yani yarın ne olacağını bilmiyoruz ama yani sonuçta bilim de teknoloji de küresel güçlerin eline, zenginlerin eline geçtikçe onlar bunu kendi çıkarları için. Mesela hocam 2. Dünya Savaşı'na kadar bilimsel araştırmalarının yönüyle 2. Dünya Savaşı sonrasında çok farklı. Manhattan projesi var hocam Amerika'da. Yani atom bombası yapma projesi. İlk kez devlet bilim çevreleriyle bu kadar büyük bütçeli bir iş yapıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Manhattan projesinden sonra bu artık hocam bir şey haline geldi. Ulus devletlerin birer politikası haline geldi. Yani devletler, üniversiteler üzerinden çok uygun, karmaşık, sofistike teknikler kullanarak bilimsel araştırmalar şey yapıyor, manipüle ediyor ya da şeyler yapıyor bunu.
Zengin şirketler belki.
Zengin küresel şirketler yapıyor, uluslararası şirketler yapıyor. Mesela tıpla ilgili tırnak içinde halk sağlığını ilgilendiren konularda, kitlesel halk sağlığını ilgilendiren konularla ilgili yatırımlar çok sınırlı. Aşı olayında gördük yani.
Veya hocam halk bunu destekleyecek parası yok. Yani biz insanlar hadi evet, şunu destekleyelim diyemiyoruz. Ama çok büyük, devasa bir dünya çapındaki şirket bir konuda menfaatine gelen bir konuda, mesela evet, diyelim ki hani size dersin estetik ameliyatlar konusunda
evet,
araştırma yaptırıyor falan filan, sonra onları yayınlatıp olmadık hastalığı hocam icat ediyorlar. Olan hastalığı yok diyorlar. İşte homoseksüellik bir hastalıktır, onu yok diyorlar. Hiperaktivite diyorlar, bilmem ne diyorlar hocam. Olmadık hastalıkları icat edip zorla ilaç satabiliyorlar yani.
Evet.
O yüzden şunu diyeceğim hocam, yani diyor ki İmam Gazali, beden hastalığının tedavisinde ölçü tıptır. Tabii sağlam tıp o da.
Evet.
Bir de hocam manevi hastalıklar var. Bunun da ölçüsü şeriat ilmidir. Şeriatın kötü dediği kötüdür, İyi dediği iyidir. Yoksa hocam, Allah göstermesin, savrulur gideriz. Yani psikolog da olsak, sosyolog da olsak, ilahiyatçı da olsak, yani sağlam basacak bir ayağımızın olması lazım. Çünkü şunları söyledim hocam bunu. Yani genelde şöyle bir şey var. Yani psikoloji başka, din başka. Tıp başka, din başka şeklinde böyle dini, şahsi hayatta darcık bir alana sıkıştırmak isteyen kesimler çok fazla bugün.
Evet. Kesinlikle. Hocam size bir soru. Mesela psikiyatri mi daha önemlidir yoksa plastik cerrahi mi? İnsan yaşamı açısından düşündüğünüzde.
Bence psikiyatri.
Evet. Ama hocam mesela tıpta uzmanlık sınavı, Türkiye'deki sıralama. İkinci sırada hocam plastik cerrahi var.
Evet.
Psikiyatri 12. sırada. Bu arada birinci sırada hocam şey yok. Beyin, kalp, damar, doğum vesaire yok. Ne var biliyor musunuz? Cildiye. Yani o da estetik.
Bu da görüntüyle alakalı bir
o
şey.
O da yani cildiyecilerin çoğunluğu şeye geçiyor.
Estetiğe geçiyor.
Estetiğe geçiyor. Hmm. Böyle olunca ne oluyor hocam? Denge bozuluyor yani.
Hocam estetik alakalı bir şey söyleyeyim. Gereksiz yere bir tıbbi gereklik yokken burnunuzu küçültmek, işte ne bileyim kaşınızı bilmem şey yapmak caiz değil dinimizde. Orada hocam şeriatın bir ölçüsü var. Ama gerçekten hocam burnunuz mesela nefes alamıyorsunuz değil mi? Burnunuz tıkalı, işte kemikler kırılıp ameliyat olabilirsiniz. Şimdi hocam yani şeriat burada da devreden çıkarıldığı zaman bu sefer insana ne yapıyor biliyor musunuz hocam? Yüz binlerce borç alıp estetik ameliyat yaptırıyor.
Evet hocam, size bir örneğini göstereceğim. Buyurun. Fotoğrafını göstereyim. Michael Jackson hocam.
Ne kadar çirkin, Allah göstermesin.
Hocam Michael Jackson siyahi. Beyazlaşabilmek için o kadar ameliyat geçiriyor ki. Yani burada gördüğünüz yüz gene düzgün bir yüzü hocam. Yani sonuçta bunun da bir bedeli var.
O zaman dinleyicilerimiz de internetten baksınlar. Yani ne
Michael
kadar
Jackson'ın
burnu düşmüş, ağzı yamukmuş, böyle kaşları gözleri bir acayip şeytanımsı bir hale gelmişiz yazık gariban.
Evet yani.
Üzülüyorum haline yani, bunu şey için söylemedim, hani kızdığım için değil de. Aşağılık kompleksiyle yaptırmış bu işleri.
Hocam TUS'ta en düşük bölümleri söyleyeyim size. Çocuk cerrahisi mesela. Beyin ve sinir cerrahisi.
En lazım, halbuki bunlar çok lazım yerler.
Tabii.
Hocam şuradan biliyorum. Ramazan bayramında bizim büyük oğlanın apandisi alınması gerekti. Çocuk cerrahı bulamıyorsunuz. Ben de bilmezdim bu kadar olduğunu.
Evet.
Hocam atıyorum Marmara bölgesinde 2-3 yerde var sadece. Allah'tan ki bizim ilde varmış.
Evet.
Çok şanslıydık. Çünkü orada çocuk cerrahları şey yapmıyor. O estetik ameliyat yapmıyor. Sadece apandist alıyor falan filan. O da para getirmediği için tercihe şayan değil. Başka ne var hocam?
Mesela beyin ve sinir cerrahisi.
En önemli bölümler.
Dahili hocam. Göğüs hastalıkları.
Ya bütün hayati bölümler en altlarda.
Evet.
Olmazsa olmaz olacak cerrahi ameliyatlar, yani estetik ameliyatları ilk sıralarda.
Yani bu sadece devletin düzeltebileceği bir şey yok. Devletin burada şey ederek
hocam, ücretleri, din, kültür hepsi beraber
hepsinin
burada
bir etkisi
mücadele
var.
Edecek.
Devletin yapabileceği şeyler var ama şeyler de çok önemli. Toplumsal bir dönüşüme ihtiyaç var, duyarlılığa ihtiyaç var. Yoksa bu gidişat hocam, ortopedi bile, kardiyoloji,
en önemli bölümler.
Kalp hocam, yani üroloji, ki ürolojik hastalıklar ya da problemler, diyelim ki erkeklerde prostatın yaygınlığı
ölümün
vesaire gibi.
Ölümün çoğu oradan kaynaklanıyor maalesef.
Şimdi bütün bunlarla birlikte düşündüğün zaman çok büyük şey, dengesizlik sonucu. Yani bilim elbette elzem ve gerekli ama her şeyi bilimle yürütmek gibi bir durum söz konusu değil yani.
Hocam burada din devreye giriyor. Diyor ki dinimiz bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Bence bu doktorlar için de geçerli. Yani kendi haline bırakılsa ölecek bir insanı siz alıp tedavi ediyorsunuz. İşte kalp doktorusunuz mesela. Ameliyat ediyorsunuz. Adamın hayatını kurtarıyorsunuz biiznillahü teala. Şimdi hocam bu gözle baktığı zaman insan kalbe gider. Hani daha böyle hayati bölümleri tercih edersiniz. Ama insan dini duyuları azaldıkça eğlence kültürü, eğlence sektörü. Kimseye çok faydası olmayan bazı spor bölümler hocam. Binlerce genci oyalayıp bir şey de kazandırmayan. Futbol hocam, açık söyleyeyim hadi. Bu da biliyorsun hocam belli bir yani artık şeye, terörizm gibi bir şey yani. Sen hocam karşı rakip takımdansın, ben seni dövmeye kalkıyorum. Ne hakkım var ya?
Evet yani tüm bunların mafyatik bir karaktere bürünmesi büyük bir tehlike. Bir de şey, burası ile ilgili hocam çok büyük bir şey. Kumar sektöründen bahsediliyor. Yasa dışı bahis yani.
Evet.
Mesela internet hocam bolca şey sitesi var. Film izleyebileceğiniz, düzgün filmler izleyebileceğiniz siteler var yani. Şimdi siteye bir giriyorsunuz bir sürü şey çıkıyor.
Kumar.
Bahis. Ama çoğunluğu futbol üzerinden hocam. Uluslararası birçoğu ve buradaki ciro çok büyük rakamlardan bahsediyorlar yani. Bahis sektöründe Türkiye'de birkaç milyar dolardan bahsediyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum yani. Ve bu sektörler hocam şeyde de uyuşturucu gibi, fuhuş gibi ve terörle de bağlantılı olabilen gruplar oluyor yani.
Hocam bazı ülkelerde mesela uyuşturucu serbest. Hollanda'da serbest bırakılmıştı bir ara belli oranda. Şimdi hocam yani psikolojinin, tıbbın da ortasına şeriat olmazsa, çünkü hocam şeriat bizi korumak için gelmiş. Aklı uyuşturan her şey dilimizde yasak.
Hocam aklımı oynatacağım. Bakın MASAK hocam. MASAK Mali Suçlar Araştırma Kurulu. Ben
evet.
Sizinle konuşurken bir yandan da tarama yaptım. BBC'nin haberi hocam. MASAK açıklama 2017 üstelik. Bundan 5 yıl önce. Yılda 50 milyar TL'lik Türkiye'de oynanan yasa dışı bahis. Çoğunluğu futbol üzerinden dönüyor.
Çok ilginç. Belki çoğu da paranın yurt dışına kaçıyor.
Ben birkaç milyar dolar diyordum değil mi?
Çok ilginç.
Ha, birkaç milyar dolar dersek evet örtüşüyor yani ya. Rakamlar. Benim aklımda kalan rakam doğruymuş demek yani.
Demek hocam psikolojinin de ölçüsü şeriat olmalı. Yoksa dersin ki ya ne olacak 3-5 oyun oynasın çocuk. Yani ne var ne zararı var. Biz parasına aynı var ya meşhur. Biz parasına oynamıyoruz.
Evet.
Çayına kahvesine ya. Bugün çayı kahve oynuyorsun. Benim en çok anlattığım bir vakam vardır. Yıllar önce bir sitede yaşıyoruz. Kapıcımız. Bu kardeşimiz o bina kadar binası varmış kendine ait. Hanımı söylüyor. Bizim adam diyor o siteyi sattı, daire daire sattı. Hep kumarda harcadı. En son kendisinin sahip olduğu bir site büyüklüğündeki siteye kapıcı oldu. Ben o abiyi çok takdir ederdim. Yani batıl davasındaki o istikrarı hoşuma giderdi benim. Tersinden söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Hala gider kahvede zaman zaman işim düşerdi. Hani bir işiniz yaptırmak için ararsınız ya kapıcıyı. Yine adam kahvede çayıyla kahvesine pişti oynardı. Bilmem tavla oynardı. Yine vazgeçmemişti davasından yani. Bu kumar öyle büyük hastalık ki. Buna giden her yolu kapatmak lazım hocam. Kumara, uyuşturucuya, fuhşiyata, LGBT'ye.
Hocam şimdi, mesela dünyanın en azılı kumarbazlarından birisi, dünyanın aynı zamanda en ünlü yazarlarından birisi Dostoyevski.
Çok ilginç.
Kumarbaz diye de kitabı var ve yani hastalıklı derecede tutkun. Sadece kendi parasını değil hocam, karısının paralarını hatta elbiselerini çalmış.
Kumar oynamak için.
Kumar oynayabilmek için satmış yani. Ve sürekli borç içerisinde yüzmüş. Hatta bir iddiaya göre bazı kitaplarını sırf şey için yazmıştır. Kumar borcunu ödeyebilmek için yazmıştır.
Tabii
yani.
O zamanlar bu da para kazanamamıştır. Eğer şimdi olsaydı daha çok kumar oynayabilirdi. Çünkü çok satıyor kitapları bütün dünyada. O zaman tabii sadece Rusça yazmıştır değil mi?
Evet.
Ancak Rusça satıyordu kitaplarını. Yani hocam çok kötü örnekler var ya. Şimdi eğer İslamiyet'i kenara itersek, diyor ki Hasan bazıları bugün ya kardeşim her akşam bir kadeh içsek kime ne zararı var? Arada birkaç el poker oynasak kime ne zararı var ki? Ben kimsenin parasını çalmıyorum ki. Doğru söylüyorsun, kimsenin parasını çalmıyorsun ama kendi paranı çalıyorsun. Kendi paranı enayi gibi gidip hak etmeyen insana bir emek karşılığı olmadan basit bir oyundan dolayı teslim ediyorsun.
Evet ve beyin açısından hocam inanılmaz bağımlılık yapan bir şey kumar. Yani kumar uyuşturucu gibi kısa zamanda şey yapıyor insana, bağımlı hale getiriyor. O arada kazanma ve kazanabilme tutkusu vesaire şeyler hocam. Mesela özellikle Kıbrıs'ta yaygın olan Kuzey Kıbrıs'ta o şeyle kollu makineler mesela. Onların bir şey sistemi var hocam. Edimsel koşullanmaya dayalı psikolojide bir ödüllendirme mekanizması var. Seni oyunda tutacak kadar sana arada ödül veriyor. Seni oyunda tamam, tutmak seni için.
Atmıyordu şimdi.
He, yani şey hocam mesela Dostoyevski'nin en hızlı yazdığı roman. Bir roman ne kadar zamanda yazılabilir hocam? Normal bir roman.
5-6 ay sürer en az herhalde.
Hocam, 29 günde yazmış bir romanı. Romanın adı ne biliyor musun hocam? Kumarbaz. Niye 29 günde yazmış?
Çünkü
yayın evinden hocam parayı peşin alıyor ve yazmamış 29 gün kalmış hocam şeye, teslim tarihine. Hmm. 29 günde kolay yazmış. Niye? Çünkü kendini anlatmış hocam.
Adamın hayatı kumar.
Evet.
Böyle olunca hemen de oturup yazmış.
Ve hocam Dostoyevski kaç yaşında ölmüştür, siz bir tahminde bulunun. Yani normalde bir insan hani eski zaman yazarı, çizeri, düşünürü yani bu kadar
70-80 yaşar gibi.
Hocam 37 yaşında.
İnan hocam 50-60 diyecektim yani.
Alkol, uyuşturucu, kumar vesaire adamı yemiş bitirmiş
hocam. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bizde böyle bir batı klasikleri hastalığı var. Dostoyevski bilmem ne. Ben okudum biraz kitaplarını. İçki, kumar, fuhşiyat. Yani inanın midem bulandı ya. Bu kadar hocam, da abartmamak lazım.
Çünkü hocam... Çünkü adam hocam kendini anlatıyor.
Bir de hocam Rus kültüründe gerçekten çok var.
Var. Mı? Hocam Stefan Zweig de dünyanın gelmiş geçmiş belki de en ünlü, en böyle incelikli şey yazarlarından birisi, biyografi yazarı. Yani bir adamı anlatırken hocam o adamı yaşıyor yani.
Hmm.
En sonunda da şey etmiştir. Karısıyla birlikte bir tarih belirliyor. O tarihte intihar ediyor. İntihar mektubu bırakmıştır. Stefan Zweig.
Hmm.
Dostoyevski'yi anlatıyor hocam. Kahramanları var diyelim ki romanlarında. Hı hı. Paranoid tip, bipolar tip, işte şizofren tip, şu bu hocam. Hepsi kendisi.
Zaten öyle olmaz, yazamaz. Doğru söylüyorsunuz. Ben hocam şunu tavsiye ediyorum kıymetli gençlerimize, ya diyorum önce bizim Mevlana Mesnevisini okuyun. Hikayeler var, masallar var içinde. Var da var. Ne bileyim Haybin Yaksan'ı okuyun. Robinson Crusoe'nun 10 misli daha güzel bir kitap.
Evet.
Ya şimdi kendi kültürümüzü okumadan, yok Dostoyevski, yok Balzac. Ya bunlar Rus kültürü hocam. Ben okudum, inanın ahlakım ve hayam izin vermedi yani. O kadar çok fuhşiyat portreleri var falan filan. Yani bunları çok abartmamak da lazım diye düşünüyorum şahsen. Bizim kendi klasiklerimiz varken, tasavvuf klasiklerimiz, şiir klasiklerimiz, edebiyat klasiklerimiz, tersten başlamayalım.
Evet, yani onun zamanı geldiğinde okuyabilecek,
İllaki.
Kıvama geldiğinde okuman başka bir şey ama bunları erken yaşta çocuklarla buluşturmak, seçici olmak gerekiyor. Türkiye'de hocam mesela birkaç tane çocuklara dönük kitapta böyle çok marjinal şeyler vardı. İfadeler vardı. Kıyametler koptu. Hocam peki çok ünlü yazarlarımızın romanlarına baktığınız zaman, yani çok çok özür, bayağıca ünlü bir yazar. Ben hiç okumamıştım yani. Bir ara kitabı karıştırıyordum. Ensesti. Ensest hocam başka bir şey değil.
Ya rezilliğe bak ya, ahlaksızlık.
Ensesti ballandıra ballandıra anlatıyordu.
Teşvik ediyor yani.
Kitabın bir de şeyinde, girişinde bir ifade kullanıyor. Yani kitaptakiler gerçekle ilişkisi var mıdır yok mudur? Öyle bir ifade kullanıyor ki tamamen kurgudur der gibi ama sanki gerçektir. Yani alay sılıyor orada yani.
Hmm.
Şimdi hakikaten bu kadarı hani insanlığa, yani değil İslam'la ilişki insanlığa ters bir şey yani.
O
hocam
zaman,
hayvanlarda bile, hayvanların pek çoğunda bile, mesela aslanlarda, şempanzelerde hocam ensest yasağı var. Hmm. Mesela erkek aslanlar belirli bir yaşa kadar sürüde besleniyor hocam.
Akıl bari olunca kovuluyorlar hocam, ben de biliyorum bunları.
Ondan sonra gönderiyor. Niye? Çünkü şey, yani enseste izin vermiyor. Hmm. Şempanzelerde de yok. Mesela az biraz kafası çalışan tırnak içinde hayvanlarda şey yasak yani. Enses yasak. Sen insan türü olarak nasıl bunu şey edebilirsin yani?
Ve hocam işte şeriatı çekerseniz edebiyattan, sanattan, musikiden. Hocam adam müzik yazıyor şu anda. Her türlü belaşa kelimeleri kullanabiliyor. Ben o yüzden diyorum ki mesela keşke hani müzikleri de değerlendirip böyle rating yapabilecek. Ya şunlar evet, dinlenebilir. Hani hocam var ya filmlerde işte 18 yaş üstü, 7 yaş üstü falan diye. Ya hocam müzik müzik değil ya.
Evet.
İçinde her türlü ahlaksızlık, sözler, şunlar, bunlar. Hocam sizin Laz müziği de çok var ha. Alacağım onu, vuracağım onu falan.
Öyle, bizde öyle hocam. Yani yanlış düzeltmek lazım. Yani bizde öyle derken savunduğum için değil.
Tabii yani bu hocam psikoloji ama, etkiliyor ama.
Evet, kesinlikle.
O yüzden hocam inşallah kısa bir araya girelim. İkinci bölümde bu dengesizlikler nereden kaynaklanıyor konumuza devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nin ikinci bölümünde karşınızdayız. Yeni katılan dinleyicilerimiz için ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam devam edelim. Şeriatın vermesini emrettiği şeyleri vermek kendisine kolay gelmelidir. Zekatını rahat verebiliyorsa, yoksullara ve düşkünlere kolayca yardım edebiliyorsa, onun kalbi manen sağlıklı demektir. Şeriatın ver dediğini vermek istemiyorsa veya zorlanarak ve üzülerek veriyorsa, onun kalbi manen hastadır, henüz iyileşmemiştir. Hocam çok güzel bir, ben hasta mıyım değil miyim?
Evet.
Mesela ölçüyor, evet. Şeriat yok, içki içme. Ya adam içmeden duramam diyor. Ne bileyim, kötü müstehcen şeye bakma. Bakmadan duramam. Rüşvet alma, almadan duramam. İlla alacağım.
İsraf etme.
İsraf etme, illa edeceğim israf işte. Demek ki sen hastasın diyor o zaman İmam Gazali. Bu sefer evet, terapi yolunu araştırman gerekiyor diyor hocam. Çok ilginç geldi bana.
Evet. Ya burada tabii şeriat kelimesini de açımlamak lazım. Yol. Yolda olmak yani.
Şeriat aslında Türkçe'de çok kötü anlaşılmış maalesef, evet, bazı basın yayın. Şeriat yol demek ya.
Evet.
Düzgün
yolda
yol.
Yolda olmak yani.
Düzgün öbürü, yolda olmak.
Öbürü nedir hocam? Öbürü yolsuz olmaktır. Yoldan çıkmaktır. Yolda olmak, eğer bir yere gitmek istiyorsan, bir yere varmak istiyorsan senin yolda olman gerekiyor.
Şeriat yol demek. Aynı evet, sırat gibi. Sırat-ı müstakim diyoruz ya hocam.
Evet.
Aynı şey şeriat evet, sırat.
Bir de şu. Bu yol sonuç olarak senin yaratılış ayarlarının gerektirdiği bir yol. Yani senin yaratılışına ters bir şey değil.
Yani
orijinal yaratılışına uygun. Ha, sana ters gelebiliyor, bana ters gelebiliyor. Niye ters geliyor? Çünkü yaratılış ayarlarımızı bozunca bozmuşuz.
İmam Rabbani şöyle diyor. Nezle olan bir insan diyor, şeker yese acı gelir.
Evet.
Acı yese acının acı olduğunu anlayamaz. Belki tatlı gelecek. O yüzden diyor, senin burnun diyor şeyin kaçmış. Ayarı kaçmış diyor. Bu ayarı bulmak için hocam bir şeriatın ölçüsü var. Şeriat diyor ki zekatı vereceksin %2,5.
Hocam bir ilginç bir de zekat kelimesinin sözlük anlamı neydi hocam?
Arınma ile
aynı kökten gelmiyor mu? Bak yani ne kadar. Üstelik bu arınma salt malla ilgili, parayla ilgili arınma değil. Esas olan kalbinden arındırıyoruz. Tabii. Yani çünkü onu vermek insana ne kadar zor geliyor.
Hocam geçen bir seminer dinlemiştik. Türkiye'de bir sene zekat verecek. Bir senecik. Türkiye'de neredeyse fakir hiç kalmıyor. Hocam zekat deyip geçmeyin. Yani öşür biliyorsunuz %10. Eğer sulamıyorsanız. Yani siz hocam 100 kamyon, Adana'da öyle tarlalar var ki 100 kamyon buğday kaldıran, 100 kamyon mısır çıkarıyor. 100 evet, kamyon domates
hele
çıkarıyor.
Bunu şeyde düşünürsek hocam, şirketler bazında düşünürsek, yani endüstriyel üretim, hizmet sektörü vesaire hakikaten çok büyük ama gel gör ki
hocam zekatın şöyle özelliği de var. Mesela sizin şimdi firmanız var. Zarar ettiniz. Vergi vermeyeceksiniz belki bu sene. Ama zekattan kaçma imkanınız yok. Senin yani şu oda depolarında 100 ton diyelim ki yağ var.
Evet.
Onu vereceksin %2,5'unu sermayeden. Velev ki o sene firma kar etmedi. Kar etsin etmesin sermayeden verildiği için çok yakın tutuyor. %2,5 belki az rakam ama bu sermayeden yani kardan değil.
Evet.
Ben bu sene hiç kar etmedim. Kar etme. Balım var elinde ama. Yani öyle firmalar var ki belki 100 milyarlık sermayesi var ama zarar etmiş o sene.
Evet.
Sermayesi 90 düşmüş mesela. İslamiyet'se zekatını vereceksin diyor. Böylece hocam insandaki o biriktirme hastalığı var ya.
Evet.
Çok dehşet bir terapi ya.
Mesela hocam kapitalizmi biz hep şey olarak düşünürüz. Karı en çok yapmak değil. Sermayeyi biriktirmek. Yani şirketi büyütmek, karını büyütmek öncelik değil yani. O ikincil. Yani tam o biriktirme şeyine giriyor yani. Aslında %2,5'la birlikte aslında hocam ekonomiye aslında can vermiş oluyorsun. Sonuçta o verdiğin %2,5 tekrar geri gelecek, satın almaya tabii, dönecek yani. Tabii.
Bir de İslamiyet'te hocam sermaye el değiştiriyor böylece. Şimdi %2,5'u siz azımsamayın. İnanın öyle yekün bir para tutuyor ki bu. Tam verildiği zaman fakir zengin hale geçiyor.
Evet.
Bu sefer o da zekat vermeye başlıyor. Böylece yani kapitalist sistemde herkes bir kesim tamamen fakir, asla zengin olma ihtimali yok. Diğer kesim tamamen zengin. Böyle bir şey yok yani İslamiyet'te. Hani bunu da ölçeceğim, yine geldik yol dediğimiz o şeriat.
Evet.
Her şeyin orta yolunu koymuş. Hatta şöyle diyelim hocam, şeriat orta yoldur diyelim.
Evet.
Orta yol, istikamet, her şeyin ölçüsünü koymuş. Kötü huy olan cimriliğin zıttı, güzel huy olan cömertliktir. Fakat malı zorlanarak veren kimse cömert değildir. İki kişi mal verdi. İki kişi yemek ısmarladı. üç arkadaşına.
Evet.
Biri severek ısmarladı. Bunlar benim misafirim, Allah göndermiş. Diğeri de nereden geldi bunlar başıma? Hay Allah, nasıl da yakalandık? Şimdi söylemesek de ayıp olacak diye yemek söyledi. Hocam bunlar Allah katında bir değil. Kullar katında bir olabilir.
Evet.
Kul anlamayabilir yani. Hangi niyetle söylediğini. O yüzden İmam Gazali'ye göre cömert, severek harcayan kardeşler için. Öyle diyelim. Şuursuzca mal dağıtan ve israf eden de cömert değildir. Bu da çok ilginç hocam.
Evet. Hele şimdiki tüketim kültüründeki ya da hava için parasını, pulunu savuran insanlara her türlü böyle...
Hanımlar da hocam şunu çok yapıyor. Buradan bir eleştiri yönetelim. Eve misafir gelecek. Ya misafir iki kapıya doyacak.
Evet.
10 çeşit pastasından, böreğinden, yani ben çoğu zaman şunu söylüyorum. Bizim Türk sofralarında ana yemekleri bir tarafa bırakın. Masaya konmuş hani o var ya aperatifler.
Evet. İşte
dolmasıydı, salatasıydı, bilmem oydu buydu. İnanın hiç ana menü gelmese çok rahat doyulacak kadar garnitür konuyor sofraya. Bu da israf.
Evet, bir de yemesi de hocam.
İsraf. Yani... Yenek onu da israf.
Yani yemeden de insanın durması zor. Yani hakikaten.
Hocam bu ara size bir şey bir itiraf edeyim. Ya uzun süre aynaya bakıyorsun ama fark etmiyorsun sen kendi kendine. Ufak ufak değiştiğimiz için.
Evet.
Bayağı bir kilo almışım. Yeni bir diyet hocam buldum. Bu diyette ne diyeti biliyor musunuz?
Nasıl hocam?
Gazali diyeti.
Ah.
Vallahi hocam ben İmam Gazali'yi çok sevdiğim için. İmam Gazali şöyle diyor hocam.
Hatun habire bana göbeği erit diyor.
Hocam erit şöyle diyor. İmam Gazali buyuruyor ki aniden rejime başlama diyor. Hmm. Şu anda yediğin normal porsiyon nedir? Çok büyük bir porsiyon yemek yiyorum. Oradan hocam bir kaşığını kenara koyacaksın bu akşam. Hmm. Fazla hepsi yarısını değil. Yarın ikinci bir kaşık daha çıkarıyorsun o porsiyondan. Ben her sabah kahvaltı hocam mesela 3 parça simit yerdim. Bugün bir tanesini almadım, 2 parça yedim.
Hmm.
Yani sonra diyor ki İmam Gazali, bu da hoşuma gitti çok. Öyle bir yemek yiyeceksin ki ne aç olduğun belli ne tok olduğun belli. O, hocam çok hoşuma gitti ya. Hani hocam şu yani öğle yemeği yerine şöyle ufak bir ekmek parçası, bir peynir parçası. Akşam gittik eve yani ufak bir çorba, ne bileyim az bir salata. Aç mısın? Vallahi istersem yerim diyeceksiniz. Tok musun? Tok da değilim, aç da değilim. Şeklinde bir acayip ılıman bir şey tavsiye ediyor İmam Gazali. Benim çok hoşuma gitti.
Hmm.
İnşallah hocam uygulamaya başladım. Size tavsiye ediyorum. Bütün dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. İmam Gazali Hazretleri doktor gibi aynı zamanda tıptan da çok behresi var.
Evet. Bunu bir şey diyeyim ben.
Gazali rejimi diye pazarlayalım mı hocam?
Hocam evet, bunun üzerine artık bir sizin yazı yazmanız şart hocam.
Vallahi hocam evet düşünüyorum. Gazali Hazretleri'nin o yeme içmeli olan şeysi çok güzel. Hiç yememek de hocam fazilet değil. Yani
evet.
Baygın düşecek hale geldiniz. Ailenizle olan ilişkileriniz bozulmaya başladı. Yani dindarlık adına hep böyle bir aç gezeyim, eve de bir şey almayayım. Bu caiz değil.
Evet.
Ama hocam biz de bugün maalesef israfa düştüğümüz en büyük kalem bence mutfak. Yani tüketimde sınır tanımıyoruz maalesef.
Evet. Ve bedeli de çok büyük oluyor. Obezite insanın üstelik sadece beden değil ruh sağlığını da pandemi döneminde de hocam dünya genelinde de bu çoğu ülke için geçerliymiş. %10 kilo almış insanlar.
Bir de hocam annelerimiz böyle çocuklara ufak yaştaki aman oğlum şunu da ye bunu da ye falan filan zorla teşvik ediyor. Sonra da çocuk biraz daha orta yaşlara gelip de kilo almaya başladı. Bu sefer de onu yeme bunu yeme diyor ki Türk aşına karışmayalım. Kimse açlıktan ölmez. Tabii ki anneler dikkatli olsun, illa bir gıdadan alınması gerekiyorsa hastalık seviyesinde yardımcı olalım ama hocam bizim çocukluk zamanımızda hiçbir şey yoktu. Allah'a şükür elimiz, ayağımız, gözümüz sağlam. Yani bu şimdiki gıdaların %1 yoktu yani.
Hmm.
Hatta annelerimiz tembih ederdi sabah bir yere giderken tarlaya falan gitseler. Oğlum bak dolapta az peynir var, hepsini tüketme. Bir kap yoğurt var, hepsini yeme. Şimdi tam tersi. Anneler aman oğlum şunu da ye, bunu da ilave et üzerine, şunu faydalı falan diye. Önce obeziteye alıştırıyorlar, sonra da çocuk obez oldu. Şimdi bu sefer de tam tersini yapıyorlar.
Evet, çocukken mesela hep annesi yapıyor. Çocuğunun kendi yapması gereken şeyleri annesi yapıyor. Sonra çocuk ergenlik çağına geliyor. Bunları gene annesinden bekliyor, babasından bekliyor. Sonra diyorsun işte bir baltaya sap olamadın.
Yani ama, çocuklarımızı da hasta ediyoruz hocam, bunu demek istiyorsunuz.
Evet evet, yani onların bir şeyler yapmasını, çocuklara aşırı sevgi beslemek çocuklara da sonuçta verdiğimiz bir zarardır yani.
Hocam şimdi tam bu noktada hem çoluğumuz çocuğumuz hasta etmeyelim. Peki biz sağlıklı mıyız değil miyiz? Hocam çok güzel bir ölçü koydu. Altın bir ölçü. Ahlakın en yücesi kendi iradesinin yularını şeriatın emrine teslim etmek, onun emir ve yasaklarına kolaylıkla uymak ve şeriata karşı kalbinde zerre kadar itiraz bulunmamak. Ne demek hocam? Ya keşke zekat olmasaydı.
Evet.
Ya niye kardeşim Ramazan'da oruç var ki? Ya hep bütün sene yiyip içsek kime ne zararımız olacak ki falan. Veya işte ne bileyim niye anne babama saygı göstereyim? Ya niye komşuyla haklar olsun ki ben hayatımı kendimce yaşamak istiyorum. Yok komşuya çorba gönder, yok komşu rahatsız etme. Böyle tipler var hocam ya.
Evet yani halbuki bizim geleneğimizde diyelim ki ne olur bayramlarda çocuklar böyle şeker toplamaya çıkar, ikram toplar ya da aşure dağıtılır, aile komşular arasında bir şey var. Şimdi komşuluğu devam ettirmek için bunlar elzem şeyler yani. Bunları niye çocuklara yaptırıyorlar? Çocuklar da bu kültürü alsın diye yani yapıyor.
Ben çok hoşuma gidiyor. Tanımadığımız çocuk, küçük bir çocuk kapıyı çalıyor, size aşure veriyor. Ne kadar güzel bir şey ya.
Hmm.
Gerçekten bizim kültürümüzün güzellikleri bunlar. Şimdi hocam sağlıklı mıyız değil miyiz? Ruh hastalığımız var mı yok mu? İmam Gazali'nin ölçüsü şu. Allah diyor komşunu sev, fakire yardım et, anne babanı gözet, akrabalarını kolla, küçüklerini sev, büyüklerine saygı göster. Bu size zor geliyor mu? Gelmiyor mu? Kolayca yapıyorsanız ruh dengeniz yerinde.
Evet.
Eşine iyi davranıyorsun, çocuklarını seviyorsun. Harcamak gereken harcıyorsun. Gerekmeyen yerde harcamıyorsun. Bunu yapıyorsan diyor, sen diyor sağlıklı bir insansın. Ama hocam parana sahip çıkamıyorsun, harcıyorsun. Vaktini tamamen televizyon kontrol ediyor veya işte internet. Ne bileyim yani anne babana karşı içinde bir merhamet duygusu yok. Komşuyu zaten görmüyor gözün.
Evet.
Hassasın diyor hocam ya İmam Gazali.
Evet yani işte yaratılış ayarlarına ters düşünce
hastalıklar başlıyor.
Evet.
Bu sefer hocam ne oluyor? Yalnızlık hastalığı mesela. Tamam komşuları boş ver diyorsun ama akrabayı da boş ver, komşuları boş ver. Şu anda İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Bence bir Müslümanın yalnız kalması mümkün değil. Eğer İslam'ı yaşarsa.
Evet.
Akrabayı arayıp soracaksın hocam. Akrabayı eve çağıracaksın, evine gideceksin. Komşularla iyi geçineceksin. Beş vakitte yani gidemezsek de birkaç vakit camiye gidip orada arkadaşların olacak. Nasıl yalnız kalacaksın? Diyorum ki normal bir Müslüman yalnız kalmak istese zor kalır.
Evet.
Ama bu çağdaki hocam yaşam tarzı da tamamen insanı yalnızlaştırıp yalnız ölmek çok acı bir şey.
Kesinlikle. Hocam bu arada İngiltere'den sonra Japonya'da şey kurmuş. Yalnızlık Bakanlığı kurmuş.
Çok ilginç. Hep gelişmiş ülkeler.
Gelişmiş ülkeler. Hani bir de Japonya bir ölçüde geleneklerini de koruyan, aile kurumunu önemseyen, bir sohbet kültürü olan bir kültür. Yani bütün şeye rağmen, değişime rağmen orası da bunu yaşıyorsa demek ki artık çok derinleşmiş durumda yani.
Ülkemizde de hocam bence bu yalnızlık bayağı bir çoğaldı. Yaşlılar arasında bilhassa büyük şehirlerde. Yani o kadar ki hocam bazen bazı çeteler yaşlı insanların evlerine el koyuyor.
Evet.
Şimdi bazı bölgede yaşlı insanlar var. Çoluk çocuk ilişkisi kopmuş falan. Bunları tabii kandırmak da belki kolay. Baskıyla veya kandırarak her neyse. Maalesef Türkiye'mizde de hocam bu batının hastalığı bize de ulaştığı gibi geliyor bana.
Evet, onun için hakikaten tedbirli olmak lazım ve bu konularda etkinlikler düzenlemek, çözümler üretmek lazım. Mesela pandemi döneminde güzel bir uygulama vardı devlet desteğiyle yapılan. Gönüllüler şeylerin mesela diyelim ki 65 yaş üstünün maaşlarını ya da yiyecek ihtiyaçlarını götürüyordu. Market alışverişlerini yapıyordu.
Bu getir götür şeysi çok çoğaldı biliyorsun. Artık pek gerek kalmadı herhalde telefonla.
Yok şöyle ama orada ya bu yaşların çoğunluğu hocam Türkiye'de şey yapamıyor. Yalnız yaşayanlar. İnternet alışkanlığı yok.
Bilemiyorlar onu bilmiyor. Eski nesil.
Onu bilmiyor. Bir de o dönemlerde hocam o kadar yoğun alışveriş vardı ki. Bir de belli zamanlarda açılıyordu. Hani şey evet, de yasaktı
doğru.
Yani.
O dağıtıcılarda
da alışverişi de yasaktı yani.
Doğru.
Diyelim ki fırından ekmek alınacak hocam. Yani eve su alınacak böyle çok temel ihtiyaçlar konusunda bile.
Yani hocam biz bence bu tasavvuf ve psikoloji şey programımızda bu dengeye sık sık yer verelim. Bir de dengenin de ölçüsü şeriattır. Yani ne olacak canım ben bir kadeh içiyorum diyen bir adam kendince dengeli olduğunu söylüyor. Yani ben diyor dengeli adamım. İki kadeh içmiyorum. Bir kova içmiyorum. Bir kadehçik içiyorum. Ama ileri vadede hocam bir kadehle başlayan, o yudum yudum başlayan içki alışkanlığı veya ufacık zar oyunları, ne bileyim, evet, işte milli piyango falan. Hocam bir de milli piyango demişiz ya. Allah
yani milli var başında.
Allah estağfurullah. Sanki böyle çok milli bir dava gibi. İşte yılbaşında falan da görüyoruz bunları. Sonra hocam bir de şu var. O piyangoyu kazanan insanlar dengeyi kaybediyor. Büyük çoğunluğu bir süre sonra beş parasız kalıp tımarhaneye düşen tipler de var bu piyango kazananlarda.
Evet, çünkü sonuçta şans oyunu da sana gelmiş hocam. Parayı nasıl yöneteceğini bilmiyorsun. Bir de etrafındaki insanlar senin üstüne çullanıyor.
Çünkü senin oğlunun kültürü yok.
He, şeyin de bozuluyor. Dostlarla ve akrabalarla da ilişkin bozuluyor yani. O nedenle hakikaten örnekleri de var dediğiniz gibi. Hem dünyada hem Türkiye'de yani.
Hocam zengin olanlar ufak ufak kazana kazana zengin oluyor. Zengin olmak zamana yayıldığı için de hazmediyor. Çevresi de hazmediyor. Ona göre çevre kuruyor kendine. Ama adam sabah asgari ücretle işçiyken akşama büyük zengin oluyor şimdi. Sabahtan akşama.
Hı hı.
Tabii bu adamın psikolojisi öyle kolay kolay terapi falan da fayda etmiyor. O yüzden hocam biz şeriatın dengesinden elimizden geldikçe uzak durmayalım. Şimdi hocam şunu sorayım
hocam, Gazali. Buyurun hocam. Söyleyeyim. Daha önce söylemiştim ama tekrar olsun yani. Denizli'de hocam şey var. Milyarder Osman diye birisi var. Osman Kaplan. 3 yılda hocam adama şey çıkıyor. 2 defa büyük ikramiye çıkıyor.
Piyangodan. Evet.
Ama adam şey, toplam 60 milyon lira kazanmış yani. 99'a 2001'de çıkmış.
O zaman 60 biliyorum, bugün 600 milyon.
Yani çok büyük para yani.
Evet.
Kime çıkarsa çıksın diyor. O parayı harcayıp bitirecek. Çünkü bu parayı yönetmek mümkün değil diyor yani. Ve çevresiyle arasının bozulduğunu, kendi ailesini, eşiyle arasının bozulduğunu, sonra aklı başına geldiği zaman falan yani. Böyle bir hikayesi var.
Demek ki hocam şeriatın ölçüsü kumardan uzak duracaksın. Bir de şurası var bak, bunu belki biz gündeme getirmemiz lazım. O senin kazandığın o milyonlar da, milyonlarca insanın gözyaşı var. Evet. Yani yine bu yılbaşında da paramı kaybettim. Keşke oynamasaydım. Pisi pisine param gitti. Çocuğumun eğitiminden, eşimin doktor parasından kesmiştim diyen tipler de var şimdi hocam. O evet, ahlı olacak. Bir de o işin o tarafı var yani.
Kesinlikle.
Evet. Şöyle diyelim hocam. Şu ayet-i kerimeyle bugün bitirelim inşallah. İmam Gazali bunu önemsemiş. Rabbin hakkı için onlar aralarına çıkan anlaşmazlıklarda seni hakim yapıp sonra da verdiğin hükümlerden dolayı işlerinde hiçbir darlık duymaksızın tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Yani Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hükümlerine tam teslimiyet olmadan dünyada huzur bulmak mümkün değil Ali Rıza hocam.
Evet. Yani sonuçta insanlık bu kadar zenginliğe ve bu kadar gelişmişliğe rağmen hocam, yapılan araştırmalar şeyi söylüyor. İnsanların mutsuzluk katsayısı artıyor.
Her geçen gün daha çok mutsuzluk. Niye hocam?
Evet, yani işte demek ki en temel şeyleri unutuyoruz yani. Sadece şey, zenginlik, sadece gelişmişlik insanların mutlu olması için yetmiyor. Ve varoluşsal boşluk dediğimiz şey, Viktor Frankl'ın vurguladığı, bundan kaynaklı olarak da uyuşturucu, depresyon ve intihar oranları insanlık tarihinde görülmeyecek oranlara yükselmiş olması bir acil sinyal.
Demek ki insan dinden, Allah'tan uzaklaştıkça dengesini kaybediyor, ölçüsünü kaybediyor hocam. Kendi nefsini, eğlence kültürünü, hatta ayette geçtiği üzere nefsini tanrı ediniyor. Bu sefer de aşırı eğlence, aşırı tüketim insanı tüketiyor maalesef.
Evet, nasıl insan aklını ve duyularını göz görmeden durabilir mi hocam? Gözünü kapat mesela. Çıldırır insan yani sürekli ya, gözü kapalı olsa. Aklını kullanmazsa bir insan aptallık olur. Ama din dediğin nedir? Senin kalbini harekete geçiren şey
hiç yani. Hiç kalbini kullanmasan taş taşır.
Ve o zaman dersin işte ha, burada bir öküz oturuyor diyor mesela bazıları. Ya da diyor sanki burası yok diyor. Boş şimdi burası daraldı diyor. Darlandım ya da diyor. Çeşitli biçimlerde ifade ediyorlar ama İşte içimde atom bombası var diye ifade edenler de var yani.
Çok ilginç. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Allah hepimize dengeli hayat nasip eylesin. Psikolojik amin, açıdan, dini açıdan her konuda. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.